zahir anlamına göre hemen değerlendirdiğimizde yanılabileceğimiz hadisler var. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Deccal'dan bahsediyor. Ve eli diyor delik olacak. Şimdi eli delik Türkçe'de de kullanılan müsrif anlamında da bir deyimdir aslında. Eli delik demek müsriftir. Elinde bir şey durmayacak. Alnında herde kafir yazacak. Yani burada doğrudan böyle bir yazının herde kafir şeklinde yazılması imtihan sırrına aykırıdır. Herkes o zaman onu bilir. Bu Deccal'dır diyebilir. Küfrüne alamet olacak. O manada açıklanıyor. Öte yandan mesela Deccal diyor bir beldeye gider, bana tabi olun der. O beldenin insanları ona tabi olur. Ve Deccal oraya bol miktarda yağmur yağdırır. Başka bir beldeye gider, bana tabi olun der. Onlar tabi olmazlar. Oradan da yağmuru keser. Bunun zahirine göre değerlendirdiğimizde Deccal tabiata da adeta hükmediyor. Dilediği yere yağmur yağdırıyor. Dilediği yere de yağmuru kesiyor. Zahirinden bu anlaşılır. Peki hakikati böyle mi? Hakikati yani devletin imkanları gibi düşünülebilir. Kendine yakın olanlara yağmur gibi yağdırır, bol bol imkanlar verdirir taraftarlarına. Muhalif olanları da cezalandırır devletin imkanlarını, onlardan keser. Belki zayıf bir rivayet de kıyamet alametleriyle ilgili bazı kitaplarda geçiyor. Ve deniliyor ki Mehdi ile alakalı, ahir zamanda Mehdi geldiğinde Ashab-ı Kehf'i yeniden uyandıracak. Ashab-ı Kehf onun zamanında mağaralarından çıkacaklar. Zahirine göre tarihte yaşamış olan Ashab-ı Kehf 300 yıl bir uyumuşlar, ardından uyandırılmışlar. Ve zahirine göre ahir zamanda tekrar bir uyandırılacaklar. Böyle anlaşılabilir. Peki öyle mi anlamak lazım? Öyle anlamaya lüzum yok. Kur'an-ı Kerim'de Ashab-ı Kehf anlatılırken onlar diyor bir takım delikanlılardı. Rablerine iman ettiler. Biz de onların hidayetini ziyade kıldık. Demek ki Mehdi ahir zamanda geldiğinde 300 yıldır uyuyan gençliği uyandıracak. Gençlik adeta Ashab-ı Kehf gibiydi uzun zamandır. 300 yıldır uykudaydı. O geldiğinde gençliği uyandıracak. Yani tevil gerekiyor. Bu gibi rivayetlerde tevil gerekiyor. Hemen zahirine göre mana verilemez. Burada da hemen zahirine göre mana verirsek yanılabiliriz. Belli ölçülerde değerlendirmek lazım. Ancak havas onların manalarını bulabilir. Yani avam var. İnsanların büyük bir ekseriyeti avamdır. Onlar o kadar anlamazlar. Ama seçkin olanlar, seçkin zatlar bunların manalarını değerlendirir. Şu hadisin zahiri dahi müşkilat-ı hadisin müteşabihat kısmından olmak ihtimali var dedim. Eğer bilseydim medar-ı münakaşa olmuş, öyle kısa değil, belki böyle cevap verecektim. Evvela, bu çeşit mesaili münakaşa etmenin birinci şartı, insaf ile hakkı bulmak niyetiyle inatsız bir surette ehil olanların mabeyninde sui telakkiye sebep olmadan müzakeresi caiz olabilir. Yani hadisle alakalı bir konu tartışılacaksa veya herhangi dini bir mesele tartışılacaksa bunun diyor birinci şartı insaf ile meseleye yaklaşmak. İnsaf şu, nısf yarı, insaf yarılamak. Nasıl ki trafik kazalarında iki tarafa da bakılıyor, icabında %50-%50 veriliyor. Onun gibi bu gibi meselelerde peşin fikirle benim dediğim doğrudur diye hemen tartışmaya girmek uygun değil. Muhatabın fikri de doğru olabilir. Bunu evvelinde nazara almak lazım. Yoksa peşin bir kabulle, ön yargıyla benim dediğim doğrudur, muhatabın dediği yanlıştır denilirse kendi yanlışını savunma durumunda kalabilir. Dolayısıyla insaf gerekiyor. Yani muhatabın haklı olabileceğine kanaatının olması gerekir. Bir de hakkı bulmak niyetiyle, yani münakaşadan maksat, hakkı bulalım. Yoksa avukat gibi kendi sözümüzü savunmak olmamalı. Ve inatsız bir surette, inat etmemek. İki kişi giderlerken, Bakmışlar ileride küçük bir karaltı var. Biri diğerine demiş ki, bak şurada bir kuş var. Diğer de demiş, yok o kuş değil, taş. Kuştur, taştır, tartışıyorlar. 50 lirasına böyle bahse giriyorlar. Biraz yaklaşıyorlar ne olduğunu daha yakından görmek için. Böyle uçuyor, pır böyle uçuyor. Taştır diyen 50 lirayı veriyor. Ardından da ama o yine de taştı diyor. Uçtuğunu görmesine rağmen yine eski fikrinde inat ediyor. Böyle olmamalı. Uçtuğunu gördüğü zaman artık onun kuş olduğunu kabul edebilmeli. İnatsız bir surette ve bir de ehil olanların mabeyninde. Yani bilenler bunu konuşmalı. Belli bir altyapısı olanlar bu konuda görüş beyan etmeli. Yoksa rastgele önüne gelen, bence şöyle olmalı, bence böyle olmalı diye rastgele konuşmamalı. Diyelim burada 100 kişiyiz. Ortada bir hasta olduğunda, içimizde doktor olanlar teşhiste bulunurlar. 100 kişiyiz ama 3 tane doktor varsa söz onların olur. Onlar isabet eder veya etmez, o ayrı mesele. Ama o konudaki söz onlara aittir. İşin uzmanına bunun bırakılması lazım. Benzeri bir şekilde de eğer tartışma konusu bir hadisse belli bir altyapı olduktan sonra bu konuda konuşulabilir. Yoksa bence diye söze başlarsak, bence ifadesi bazı zatlar kullanabilir. Onların bence deme hakkı var. Ama insanların çoğunun dini konularda bence deme hakkı yoktur. İmam-ı Azam gibi, İmam-ı Gazali gibi, Bediüzzaman gibi zatlar ben bu meseleyi şöyle anlıyorum diyebilir. Demek de haklarıdır. Belli bir altyapıları var. Meselenin uzmanı. Ama adam doğru dürüst Kur'an okumasını bile bilmiyor. Kur'an'da kaç sure var belki bunu bile bilmiyor. Diyelim Rum suresine şöyle geçiyor diye söyleseniz, Rum suresi de mi var? Ondan bile haberi yok. Tutup da bunun ayetlerle alakalı fikir beyan etmesi haddini aşmak olur. Veya hadis, söz konusu olan hadisse, hadisin mertebeleri nedir, mütevatir nedir, hasen nedir, zayıf nedir, mevzu nedir, uydurma hadis anlamında. Bunları bilmiyorsa, bilmeyen birisinin rastgele konuşması haddini aşmak olur. Ehil olanların mabeyninde sui telakkiye sebep olmadan, yani yanlış anlamaya da sebep olmadan müzakeresi caiz olabilir. Bir de münakaşa tarzında da değil de müzakere. İki taraf görüşlerini beyan edecek, hakkı bulmak niyetiyle beraberce nazik bir şekilde değerlendirecekler. O müzakere hak için olduğuna delil şudur ki, eğer hak muarızın elinde zahir olsa müteessir olmasın, belki memnun olsun. Çünkü bilmediği şeyi öğrendi. Eğer kendi elinde zahir olsa fazla bir şey öğrenmedi, belki gurura düşme ihtimali var. Böyle bir münazarada, müzakerede, diyelim karşı tarafın dediği doğru çıktı, hak çıktı, orada enaniyeti aşmak lazım. Hani enaniyetli insan evet haklıymışsın demekte zorlanabilir ama bunu aşıp da rahatlıkla haklıymışsın, Allah razı olsun demesi gerekir. Geçenlerde bir camide vaazım vardı. Vaazdan sonra cemaattan birisi, tabii anlattığım konuyla da bir derece alakası var. Şimdiki konu değil de camide anlattığım konuyla. Şöyle bir soru sordu namaz sonrası. Hocam dedi, peygamberimiz gaybı biliyor muydu? Ben de hayır dedim, bilmiyordu. Bildirilmedikçe kendiliğinden bilmiyordu. Ve bazı ayetleri nazara verdim. Ayette, ey peygamber de ki, وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ ben gaybı bilmem. Başka bir ayette, وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّٰءُ eğer ben gaybı bilseydim, çok hayra nail olurdum ve bana bir kötülük de dokunmazdı. Bunları nazara verdim. Oradan bir başkası, ama hocam dedi, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam miraca çıkmadı mı? Dedim çıktı. Orada bütün ilimler ona öğretilmedi mi? Yok dedim, öğretilmedi. Bazı şeyler öğretildi. Tabii şaşırdı böyle, nasıl olur tarzında. Hocam dedi, biz Peygamberimizin her şeyi bildiğine inanıyoruz. Dedim, her şeyi bilen Allah'tır. Siz bu şekilde kabul etmekle farkına varmadan ilim noktasında peygamberi Allah'a şerik yapıyorsunuz. Farkına varmadan. Hani art niyeti yok. Kötü niyetle de bunları demiyor. Ama peygamber her şeyi bilir. Kur'an'a da bir iftira olur. Kur'an'da ey peygamber ben gaybı bilmem demesi peygamberimize emrediliyor. Sonra Kur'an-ı Kerim'de ilimden size az şey verildi. İfade ediliyor. Ve huve bikülli şeyin alim olan Allah'tır. Her şeyi bilen Allah'tır. Tabi o miracı nazara verince ben miraçla ilgili ayeti anlattım. Dedim miraçla ilgili ayette لِنُرِيَهُ مِنْ اَيَاتِنَا ayetlerimizden ona gösterelim diye. Böyle bir miracı ona yaptık. Ayet böyle söylüyor. Ayetlerimizden ona gösterelim diye. Ayetlerin tamamı değil. İlahi ayetlerden bir kısmı. Daha biraz ayrıntıları da var da biraz daha böyle konuştuk. Yaşlı olmalarına rağmen hakikatin karşısında, yani benim söylemem mesele değil, şahıs önemli değil de hakikatin karşısında teslim oldular. Hocam dediler biz bugüne kadar yanlış biliyormuşuz. Allah razı olsun. Yanlış bir kanaattan kurtulmuş olduk. Bu manada insanların zihninde yanlış kanaatlar olabiliyor. Hak ve hakikat bulunduğunda insan hak ve hakikata sahip olması gerekir. Saniyen sebebi münakaşa eğer hadis ise hadisin meratibini, hadisin mertebelerini mütevatir midir, ahad mıdır, sahih midir, hasen midir ve vahyi zımninin derecatını, yani bir peygamberimize gelen Kur'an vahyi var, bir de vahyi zımni veya vahyi gayri metlu diye de bazı kitaplarda bu ifade edilir. Peygamberimiz dinle alakalı hususlarda ilhama da mazhar. Her hali tümüyle vahiy, tümüyle ilham değil. Ama dinle alakalı meselelerde ilhama da masaliyeti var. Ve tekellümat-ı nebeviyenin aksamını, peygamberimizin konuşmalarının kısımlarını bilmek lazım. Avam içinde müşkilat-ı hadisiyeyi münakaşa etmek, izhar-ı fazl suretinde avukat gibi kendi sözünü doğru göstermek ve emaniyetini hakka ve insafa tercih etmek suretinde deliller aramak caiz değildir. Madem şu mesele açılmış, medar-ı münakaşa edilmiş, biçare avam-ı nasın zihninde sui tesir ediyor. Yani bu gibi konular ulu orta konuşulursa, hatta televizyonlarda milyonların önünde kafa karıştıracak bir şekilde konuşulursa, avam bundan bayağı zarar görür. İlahiyatlardan birinde, isim vermeyeceğim, hadislerle alakalı hadis hocalarının bayağı böyle problemli halleri var. İstanbul'da değil, başka bir yerde. Bayağı problemli halleri var. Çocuğu, işte o ilahiyatı okuyan bir babadan ben dinledim. Hocam dedi, bizim çocuk her gün eve geldiğinde hadisler konusunda bayağı yaralanmış olarak geliyor. Kafası allak bullak geliyor. Allah'tan Risale okuyoruz da beraber o yaraları tedavi ediyoruz diyor. Yani bazıları hani şu zayıftır, bu uydurmadır gibi devamlı o gibi şeylere nazar dikkati vere vere sahih hadisler konusunda bile zihinlerde şüphe meydana getiriyor. Bu da dinin ikinci kaynağını devre dışı bırakmak gibi bir hale getiriyor. Yani özellikle avamın aslında zihninde sui tesir ediyor. Kötü iz bırakıyor. Çünkü şu gibi müteşabih hadisleri aklına sığıştıramadığı için eğer inkar etse dehşetli bir kapı açar. Yani küçücük aklına sığışmayan kat'i hadisleri dahi inkara yol açar. Böyle usul kitaplarında işte bir hadis sahih midir değil midir? Bunun ölçüleri var. Yani malum sarraf olanlar altına baktığı zaman kaç ayar olduğunu anlıyor. Onunla alakalı belli bilgileri var. Onun gibi hadis uzmanları da hadis mi değil mi, hadis sarrafı olmuşlar, ayırt ederler. Ama uzmanı olmayan kimseler bu konuda rastgele fikir beyan etse, kendi aklını ölçü yapıp da benim aklım bunu almıyor, o adı hadis değildir gibi bir duruma girecek olurlarsa, çok sahih hadisleri de reddedebilirler. Yani bizim aklımız tek başına ölçü olamaz. Bazı hadisler bizim akıl ölçülerimizi aşabilir ama aklımız almıyor diye onu reddetmek de akıllılık değildir. Şöyle ifade etmeye çalışayım. Kur'an-ı Kerim'de bel kezzebu bima lem yuhitu bihi. Onlar diyor ilmen ihata etmedikleri şeyi yalanladılar. Mesela Freud diye bir isim sadık rüyayı reddetmiş. Öyle bir rüya türünü kabul etmiyor. Rüyalarla alakalı çok yorum yapıyor kendisi de ama sadık rüyayı kabul etmiyor. Muhtemelen kendisi sadık rüya görmemiş olabilir. Ama sadık rüyayı görmedi diye görenleri inkar etmesi, böyle bir rüya türünü inkar etmesi bilimsel bir yaklaşım değil. Öte yandan hadislerle alakalı bizim aklımıza sığmayabilir ama acaba bizim aklımız hakikatin değişmez ve yanılmaz tek ölçüsü mü? Acaba aklımız gerçekten aklı selim mi? Buna bakmak lazım. Biz Erzurum İlahiyat'ta talebeyken bir gün derste şöyle bir hadis geçmişti. Hocalarımızdan birisi nakletti hadisi. Peygamber Efendimiz bir sefer dönüşü, Tebük seferi dönüşü. Küçük cihattan büyük cihada döndük buyuruyor. Sahabeler soruyorlar, ya Resulallah seferden dönüyoruz. Bundan daha büyük bir cihat mı var? Peygamberimiz evet var diyor. Nefisle yapılan cihat. Buna cihad-ı ekber deniliyor. Arkadaşlarımızdan bir tanesi öyle söz hakkı istedi. Hocam dedi ben bunu hadis olarak kabul etmiyorum. Hoca sordu, evladım neden dedi. Hocam dedi benim aklım bunu kabul etmiyor. Normalde düşmanla yapılan savaşın da cihadın daha büyük olması gerekir. Orada yaralanmak var, orada ölmek var, şehit olmak var. Onun daha büyük olması gerekir. Hoca orada çok veciz, tarihi bir cevap verdi. Dedi ki, oğlum dedi, hadisler senin kafana göre ölçülmüyor. Yani falanın aklı kabul ederse hadistir, ona sığmadığı zaman da değildir. Böyle bir ölçümüz yok dedi. Evet dedi, sahih hadisler akla aykırı değildir. Böyle bir ölçü var da ama bu rastgele insanın aklı değil. Ulemanın aklı, aklı selim sahibi kimselerin aklı. Bir benzerini ben Diyarbakır'da yaşadım. Orada hadis dersine de girmiştim İmam Hatip'te. Bir gün derste şu hadis geçti. El-Ulya hayrun minel yedi süfle. Üstteki el, alttaki elden hayırlıdır. Yani veren el, alan elden hayırlıdır. Talebelerden birisi böyle söz hakkı istedi. Buyurun dedim. Hocam dedi ben bunu hadis olarak kabul edemiyorum. Neden dedim. Hocam dedi sahih hadisler ayete aykırı olamaz. Ama burada ayete bir aykırılık var. Hucurat suresinde ayette Cenab-ı Hak buyuruyor ki inne ekramakum indallahi etkakum. Allah katında en kıymetliniz, Allah'tan en çok korkanınızdır, en muttaki olanınızdır. Halbuki bu hadisi okuduğumuz zaman zengin fakirden hayırlıdır gibi bir mana çıkıyor. Ayete aykırı olduğuna göre o zaman bu hadis olamaz. Delikanlı dedim senin anladığın gibi değil. Hadisin anlatmış olduğu mana yani zengin fakirden hayırlıdır demiyor ki. Veren el olmaya teşvik ediyor. Yani bir Müslüman alttaki el olmamalı. Olmamak için gayret göstermeli. Veren el olmaya gayret etmeli. Ben bu manasını nazara verince, tamam hocam dedi yanlış anlamışım, özür dilerim. Rahatladı. Yani zihinlerde hadislerle alakalı çok problemler olabiliyor. Ama aklı selimle bunlar düşünülürse problem ortadan kalkıyor. Eğer zahir hadisin manasını tutarak öyle kabul edip neşretse, ehl-i dalaletin itirazatına ve hurafattır, hurafedir demelerine yol açar. Madem bu müteşabih hadise lüzumsuz ve zararlı bir tarzda nazar-ı dikkat celbedilmiş ve bu çeşit hadisler çok varit olmuş. Yani bu çeşit çok hadisler var. Elbette şüpheleri izale edecek bir hakikati beyan etmek lazım gelir. Şu hadis kat'i olsun veya olmasın, o hakikati zikretmek gerektir. Şu hadis kat'i olsun veya olmasın. Bir tanesi, il müftülüğü de yapmış bir adam, sonra irtidat etmişti. Ve İslam aleyhinde kitaplar yazdı. Bir tanesi, bir başkası da buna cevap yazdı. Yazdığı cevapta onun itiraz ettiği hadislerin çoğuyla alakalı, zaten bunlar zayıf hadistir, zaten bunlar uydurmadır deyip hiçbir açıklama yapmadan sadece zayıf olduğunu veya uydurma olduğunu kendine göre söyleyip geçti. Bu tatmin edici bir cevap sayılmaz. Çünkü ya hadisse o zaman ne yapmak lazım? Çünkü her şey bizim aklımızla hemen bir anda ölçülmez ki. Şöyle ifade etmeye çalışayım. Diyelim 1000 yıl evvelinde bugünkü uçaklardan bahsedilseydi. İşte 1000 yıl sonrasında demirden kuşlar olacak. Demirden kuşlara 500 kişi binecek, havada uçacaklar. Zannederim o zaman hiçbir insanı kabul etmezdi. Yani ahirete iman gibi bir meseleden daha da zor gelirdi kendilerine. Çünkü insanın kanadı yok. Demir de hantal bir madde. Demir havada uçacak. Kabul edilebilir bir şey olmazdı. Veya cep telefonu. 1000 yıl evvelinde o zamanki insanlara cep telefonunun özellikleri anlatılsa, işte bununla dünyanın her tarafına sesinizi ulaştırabileceksiniz. Hatta onlar sizi görecek, siz onları görebileceksiniz. O zamanki insanlar aklı bunu almazdı. Ama bugün biz bunların içindeyiz. Demek ki bu noktada geniş düşünmek gerekiyor. İlk anda hemen aklımız almamışsa, acaba başka bir mana mı var? Bizi aşan durumlar mı var? Bunu göz ardı etmemek gerekiyor. Bir kitapta okumuştum. Çok değerli bir değerlendirme. Orada şöyle söylüyor. Bazı meseleler aklın fevkinde olabilir. Aklı aşabilir. Ama bu akla aykırılık demek değildir. Akla aykırı olmak ayrı, aklın fevkinde olmak ayrı. Ve bizim aklımız icabında gelişmemiştir. Bizim aklımızı aşan çok şeyler olabilir. Ama aklımıza sığmıyor diye reddetmek de akıllılık değildir. Dini meselelerde de bunun çok örneklerini zaten görebiliyoruz. İşte 19. yüzyılda görmediğime inanmam modası varmış. İşte pozitivizm. Pozitivizm her şeyi laboratuvar şartlarında değerlendiriyor. Laboratuvar şartlarında ispat edilebilenler doğrudur. Diğerleri doğru değildir gibi. Ama günümüzde artık pozitivizm, ispatiyecilik denilen şey çökmüş durumdadır. Ve eşyanın görülenlerden ibaret olmadığı, işte fizikçiler tarafından da çok net bir şekilde ifade edilmektedir. Tarihin çöplüğüne atılmış bir fikir olarak o hale gelmiştir. Dolayısıyla bir takım şeyler belli bir dönemde cazip gibi olsa da sonra bunun yanlışlığı anlaşılıyor. Ve yanlış denilen şeylerin de zamanla doğru olduğu anlaşılıyor. İşte yazdığımız risalelerde ez cümle 24. sözün 3. dalında 12 asır ile ve 4. dalında 19. mektubun vahyin taksimatına dair mukaddemesindeki bir esasında tafsilata ittifaen burada icmalen o hakikata bir işaret ederiz şöyle ki. Melaike insan gibi bir surete inhisar etmez. Yani buraya kadar okunanlar konuya bir giriş mahiyetindeydi. Maksada uruç için mukaddemelerden istimdat. Önce mukaddemeler nazara verildi. Buradan neticeye varılacak. Melekler insan gibi bir surete inhisar etmez. Müşahhas iken bir külli hükümledir. Hazreti Azrail aleyhisselam kabz-ı ervaha, ruhları kabz etmeye müvekkel olan melaikenin nazırıdır. Azrail aleyhisselam ölüm meleği ve onun raiyetinde bununla alakalı daha başka görevliler de bulunmakta. O onların nazırı durumunda, bakanı durumunda. Her ölünün ruhunu Hazreti Azrail aleyhisselam mı bizzat kabz ediyor yoksa avaneleri mi kabz ediyorlar? Bu hususta 3 meslek var. Birinci meslek. Azrail aleyhisselam herkesin ruhunu kabz eder. Bir iş bir işe mani olmaz çünkü nuranidir. Nurani bir şey hadsiz ayneler vasıtasıyla hadsiz yerlerde bizzat bulunabilir ve temessül eder. Diyelim şu anda televizyonda bir program. 1 milyon kişi o kanalı izliyorsa 1 milyon aynada televizyon ekranında aynı görüntü ve bir anda hepsinde görülmüş oluyor. Veya bir radyo programı o anda 1 milyar kişi izliyorsa, dinliyorsa hepsinde aynı ses duyuluyor. Nurani'nin temessülatı o nurani zatın hassasına maliktir. Onun aynı sayılır, gayrı değildir. Güneşin aynelerdeki misalleri güneşin ziya ve hararetini gösterdiği gibi melaike gibi ruhanilerin dahi alem-i misalin ayrı ayrı aynelerinde misalleri onların aynılarıdır. Hassalarını gösterirler. Fakat aynelerin kabiliyetine göre temessül ediyorlar. Nasıl ki Hazreti Cebrail aleyhisselam bir vakitte dıhye suretinde sahabeler içinde göründüğü dakikada binler yerde, başka suretlerde ve arş-ı azam önünde şarktan garba kadar geniş ve muhteşem kanatlarıyla secde ediyordu. Her yerde o yerin kabiliyetine göre temessülü varmış, bir anda binler yerde bulunuyormuş. İşte şu mesleğe göre kabz-ı ruh vaktinde insanın aynesine temessül eden melekül mevtin insani ve cüz'i bir misali Hazreti Musa aleyhisselam gibi bir ulul azm ve celalli ve hiddetli bir zatın tokadına maruz olmak ve o misali melekül mevtin libası hükmündeki sureti misaliyesindeki gözünü çıkarmak ne muhaldir, ne fevkaladedir, ne de gayri makuldür. Bu bir nevi şuna benziyor. Diyelim televizyonda hoşumuza gitmeyen bir şey çıktı, kızdık. Televizyona diyelim sert bir şeyi fırlattık, bizdeki görüntü gider. Ama asıl görüntüye de bir zararı olmaz. Bizdeki görüntü gitmiş olur. Buradaki açıklamaya göre, yani Azrail Aleyhisselam bir an binler yerde bulunabiliyor. Hazreti Musa'ya görülen şeklinde, yani oradakinin gözünün çıkması söz gelimi o rivayete göre bu diyor. Aklın fevkinde değildir. Aklın kabul etmeyeceği bir şey değildir. İkinci meslek odur ki Hazreti Cebrail, Mikail, Azrail gibi melaike-i izam, büyük melekler birer nazır-ı umumi hükmünde kendi nevilerinden ve kendilerine benzer küçük tarzda avaneleri vardır. Bir nevi yardımcıları var. Ve o muavinler envai mahlukata göre ayrı ayrıdırlar. Suleha'nın yani salih insanların ervahını kabzeden başkadır. Ehli şekavetin ervahını kabzeden yine başkadır. Yani bu açıklamaya göre insanların durumuna göre ölüm meleği farklı farklı. Yani ölüm meleği bir nev türünden. İyi insanlara ona göre melekler gönderiliyor. Kötülere de başkaları gönderiliyor. Bizde Seyda lakabıyla meşhur bir veli-i azim sekerattayken ervah-ı evliyanın kabzına müvekkel melekül mevt gelmiş. Demek evliyanın ruhunu kabz etmekle görevli de ayrı bir türü var ölüm melekleri içinde. Seyda bağırarak demiş ki, ben talebe-i ulumu çok sevdiğim için talebe-i ulumun kabz-ı ervahına müvekkel mahsus taife ruhumu kabz etsin diye dergah-ı ilahiye iltica etmiş, yanında oturanlar bu vakaya şahit olmuşlar. İşte salihlerin ruhlarını kabz eden başkadır, şaki olanların, kötü olanların ruhlarını kabz eden yine başkadır. Nasıl ki وَالنَّازِعَاتِ غَرْقَ وَالنَّاشْتَاتِ نَشْتَى ayeti işaret ediyor ki kabz-ı ervah eden taife taifedir. Yani bu iki ayet iyi insanların ruhunun böyle tereyağından kıl çekercesine adeta çok kolaylıkla, suhuletle kabz edildiğini, onları incitmeden ama kötü insanların ruhunun da yani adeta ben temsili olarak ifade edeyim, adeta sağlam dişin çekilmesi gibi böyle ızdırap verdirerek olduğunu anlatıyor. Bu mesleğe göre Hazreti Musa aleyhisselam Hazreti Azrail aleyhisselama değil, belki Azrail'in bir avanesinin misali cesedine, fıtri celaletine ve hulki celadetine ve Cenab-ı Hakk'ın yanında nazdar olmasına binaen ona bir tokat aşk etmek gayet makuldür. Yani olabilir mi? Olabilir. Haşiye, hatta memleketimizde gayet cesur bir adam sekerat vaktinde melekül mevti görmüş. Cesur bir adam ölüm anında ölüm meleğini görüyor. Demiş, beni yatak içinde yakalıyorsun. Kalkmış, atına binmiş, kılıcını eline almış, ona meydan okumuş, merdane at üstünde vefat etmiş. Üçüncü meslek, 29. sözün 4. esasında beyan edildiği gibi ve ehadis-i şerifenin delalet ettiği üzere bazı melaikeler var ki 40 bin başı var. Her başında 40 bin dili var. Demek 80 bin gözü dahi var. Her bir dilde 40 bin tesbihat var. Yani böyle hadis rivayetleri var. Evet, madem melaikeler alemi şehadetin envaına göre müvekkeldirler. Alemi ervahta bu envaın tesbihatlarını temsil ediyorlar. Elbette öyle olmak lazım gelir. Çünkü mesela küre-i arz bir mahluktur. Cenab-ı Hakk'ı tesbih ediyor. Değil 40 bin, belki 100 binler baş hükmünde envaları var. Her nev'in 100 binler dil hükmünde efratları var ve hakeza. Demek küre-i arza müvekkel meleğin 40 bin, belki 100 binler başı olmalı ve her başında da 100 binler dil olmalı ve hakeza. Tabii melekleri o kadar da tasavvur edemiyoruz. Görmediğimiz varlıklar olduğu için, ama böyle rivayetler var. Böyle rivayetlerle bir derece daha iyi anlayabiliyoruz. İşte bu mesleğe binaen Hazreti Azrail Aleyhisselam'ın her ferde müteveccih bir yüzü ve bakar bir gözü vardır. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın Hazreti Azrail Aleyhisselam'a tokat vurması haşa Azrail Aleyhisselam'ın mahiyeti asliyesine ve şekli hakikisine değil, hakiki şekline değil ve asli mahiyetine değil ve bir tahkir değil, ona hakaret değil ve ademi kabul değil, yani ölümü kabullenmemek gibi bir durum değil. Belki vazife-i risaletin, peygamberlik vazifesinin daha devamını ve bekasını arz ettiği için kendi eceline dikkat eden ve hizmetine set çekmek isteyen bir göze şamar vurmuş ve vurur. Tabi bunlar değerlendirmeler, bir takım teviller. Böyle olması muhtemeldir. Rivayetin sahih olduğu esas alındığında bunlardan biriyle, bu cihetlerden biriyle bakılabilir. Ama sonundaki ayetler var, onları da okuyacağım. Ayetler ve bazı Arabi ibareler. Allahu alemu bis savab. Yani evet, biz bu açıklamaları diyor yaptık ama doğrusunu Allah bilir. Yani bu da işi Allah'a havale etmek oluyor. Gaybi konularda nihai sözü biz söyleyemeyiz. Böyle olabilir mi? Olabilir diye bir kanaatımız olur ama gerçeği neyse ona iman ettik. La ya'lemul gaybe illallah. Gayb ancak Allah bilir. Gaybi bir meseledir bu da. Hakikat neyse amenna ve saddakna. Kul innemel ilmu indallah. Yani ey peygamber, de ki ilim ancak Allah katındadır. Yani gerçek ilim Allah katındadır. Bizimkiler, yani bizim durumumuz, biz anlamaya çalışıyoruz. Şu anda yaşamış olduğumuz kainatın bütün sırlarını çözebilmiş değiliz aslında. Yani bir atomun sırrını çözebilmiş değiliz. Bir hücrenin sırrını çözebilmiş değiliz. Binlerce yıl insanlar dünyayı sabit ve düz, güneşi dünyanın etrafında dönüyor görmüşler. Ve bu konuda hiçbir tereddütleri de olmamış. Ama gün gelmiş, dünyanın döndüğü ve yuvarlak olduğu, güneşin etrafında döndüğü bu manalar artık 2 kere 2 4 eder gibi adeta kesin bir şekilde anlaşılmış. Hani görülen köy kılavuz istemez deniyor da bazen görülen köy kılavuz isteyebilir. İnsanlar gördüklerinde bile yanılabilirler. Nerede kaldı ki gaybi konularda yanılmasınlar. Bundan dolayı belli bir ihtiyat kaydı koymak en güzelidir. Yani biz böyle anlıyoruz ama doğrusunu Allah bilir. İşte bu gaybi bir meseledir. Gayb ancak Allah bilir. Gerçek ilim Allah katındadır. Huvellezî enzel aleykel kitâb. Bu da başta nazara verdiğim ayetlerden biriydi. O Allah ki ey peygamber sana kitabı indirdi. Minhu âyâtun muhkemat. Kur'an'ın bir kısmı muhkem ayetlerdir. Hunne ummul kitâb. Bunlar kitabın temeli, esasıdır. Ümmül kitaptır. Ve uharu müteşabihat. Ama diğerleri de müteşabihtir. Fe emmellezine fî gulûbihim zeygun fe yettebiûne mâ teşâbehe minhû. Kalplerinde böyle kaypaklık olanlar, bunlar diyor, müteşabih olanların peşine koşar. Yani ayetleri anlayıp gereğini yapmak yerine müteşabih ayetlerle alakalı kafa karıştırmaya çalışır ve İttiga el fitneti ve ittiga el tevili, fitne niyetiyle işte acaba kendine göre bir tevil bulabilir miyiz? Bu tarzda onlara yönelirler. Ve mâ yâlemu tevilehu illallah. Halbuki bunların tevilini ancak Allah bilir. Ve râsihûne fil ilm. Bir de ilimde kökleşmiş olanlar bilir. İlimde kökleşmiş olmak her baba yiğidin harcı değildir. Yani sadece okuduklarını anlamak, ilimde kökleşmek için yeterli değil. Epey şartları var. O tarz alimler de sayıca az geliyor. İşte ilimde kökleşmiş olanlar يَقُولُونَ اَمَنَّا بِهِ كُلُّمْ مِنَنْ لِرَبِّنَا Onlar derler ki, yani biz ona iman ettik, hepsi Rabbimizdendir. Muhkem ayetler de Rabbimizden, müteşabi ayetler de Rabbimizdendir. وَمَنْ يَذَّكَّرُ اِلَّا اُلُوا الْاَلْبَابِ Bunu ancak akıl sahibi olan kimseler tezekkür eder. Cenab-ı Hak bizi onlardan eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.